Ayrım 27.
Daha konuş diye tekrarladı Maria İsa'yı susar görünce. Ne söyleyeyim Maria diye sordu İsa. Hafifçe siyah saç örgülerine dokundu. Sessizlik iyidir. Her şeyi söyler. Susmak bir kadını tatmin etmez. Kadınlar zavallı mahluklar, güzel söze ihtiyaçları vardır. Kulak vermeyin ona. Güzel bir söz bile kadını tatmin etmez diye sözünü kesti Marta. Sönmesin diye lambanın yağını tazeliyordu. Çünkü ihtiyarlar gelip derin tartışmalara girişeceklerdi konukla. Kadın milletini güzel söz bile tatmin etmez. Kadın kocasının yürürken evi sarsmasını ister. Göğsünü yatıştırmak için bebeğini emzirmek ister. Çok şey ister Nasıralıysa. Çok şey ama siz erkekler ne anlarsınız ki bu konudan? Gülmeye çalıştı. Gülemedi ama. 30 yaşındaydı, daha evlenmemişti. Ateşin zeytin ağacı kütüklerini yutmasını ve fokur fokur kaynamaya başlayan toprak kabın çıkardığı sesi dinleyerek sessiz durdular. Üçünün gözleri de ateşin içinde kaybolmuştu. Sonunda Maria konuştu. Oturmuş dokurken bilseniz bir kadının zihninden neler geçer. Bilseniz acırdınız Nasıralı İsa. Biliyorum dedi İsa'yı gülümseyerek. Ben de bir zamanlar başka bir hayatta kadındım. Ben de dokurdum. Ve siz ne düşünürdünüz? Tanrı'yı. Sadece Tanrı'yı Maria. Sadece Tanrı'yı. Ya siz? Maria cevap vermedi ama göğsü kabardı. Marta konuştuklarını duymuştu. İçini çekti ama konuşmamak için tuttu kendini. Sonunda dayanamadı. Korkmayın dedi sesini birden sertleştirerek. Maria da ben de ve dünyanın bütün evlenmemiş kadınları da Tanrı'yı düşünüyoruz. Onu bir koca gibi kucağımızda tutuyoruz. İsa başını önüne eğdi ve bir şey söylemedi. Marta tencereyi ateşten indirdi. Akşam yemeği kotarmak için büfeye toprak tabakları almaya gitti. Dokuma dokurken bir keresinde bakın ne geldi aklıma dedi Maria. Gittiği büfeden kız kardeşi duymasın diye fısıldayarak söyledi. O gün ben Tanrı'yı düşünüyordum ve ona dedim ki Tanrım yoksul evimize girmeye tenezzül buyurursan efendisi olursun evimizin. Biz de senin konukların. Şimdi ise boğulur gibi oldu sustu. Şimdi ise dedi İsa ne diyeceğini duymak için ona doğru eğilerek. Marta elinde tabaklarla gelmişti. Hiç dedi Maria fısıldayarak ve ayağa kalktı. Gel de ye dedi Marta. İhtiyarlar neredeyse gelir bizi yemekte bulmasınlar. Üçü de diz çöktüler. İsa ekmeği aldı yukarı kaldırarak öyle ateşli ve tutkulu bir şekilde şükretti ki iki şaşkın kız kardeş dönüp ona baktılar. Ama halini görünce dehşete kapıldılar çünkü yüzü pırıl pırıldı. Başının ardındaki hava ise alev alev yanıyor tir tir titriyordu. Maria elini uzattı. Rabbim diye bağırdı. Sen efendimizsin bizse konukların senin buyur bize. Ne kadar tedirgin olduğunu görmesinler diye İsa başının önüne eğdi. Bu bir çığlıktı. İlk kez bir ruh onu tanımıştı. Kapının önüne bir gölge düşüp de yaşlı bir adam belirdiğinde alçak masadan kalktılar. Sakalı ırmak gibi akıyordu. İri kemikleri vardı, kolları sertti, göğsü koç gibi tüylüydü. Kendinden daha uzun olan ucu eğri bir değnek vardı elinde. O değneği üstüne dayanmak için kullanmıyor, köylüleri düzene sokmak için dövüyordu onunla. Yoksul evimize hoş geldiniz peder, Melche Dizek. Dedi iki kadın diz kırarak selam verip. Adam içeri girdi. Boş eşikte ikinci bir adam belirdi. Bu seferki zayıftı, uzun, at başını andırır bir başı vardı, dişsizdi. Minik gözlerinden alevler fışkırıyordu. Uzun süre yüzüne bakmak imkansızdı. Gözlerinin ardında yılan zehiri var sanılırdı. Bu adamın gözleri ardında ateş vardı. Ateşin ardında da bozuk ve sapık bir zihin. Kadınlar onu da selamladılar, hoş karşıladılar. İkisi de içeri girmişti. Onların arkasından üçüncü adam çıka geldi. Kördü, tıknazdı, domuz gibi şişmandı. Asasını önünde tutuyordu. Asasının gözleri ona kılavuzluk ediyor, tökezlemesini önlüyordu. İyi bir adamcağızdı. Şakalaşmayı severdi. Köylüleri yargılarken hiçbirini cezalandırmaya eli varmazdı. Ben Tanrı değilim derdi. Yargılayan yargılanacaktır. Fikirlerinizi düzeltin de öteki dünyada benim başıma iş açmayın. Bazen cezayı kendi cebinden öderdi, bazen suçluyu kurtarmak için hapse kendi girerdi. Kim ona Mecnun derdi, kimi ise Aziz ve yaşlı Melche Dizek onu görmeye dayanamazdı ama elinden ne gelirdi ki? Harun'un prens soyundan inen ve köyün en güçlü mal sahibiydi. Marta dedi Melche Dizek, asası tavanın kirişlerine değecekti neredeyse. Köyümüze gelen yabancı nerede? İsa sakin sakin ateşin seyrettiği ocak başından kalktı. ''Sen misin?'' dedi ihtiyar tepeden tırnağı süzerek. ''Evet benim.'' diye cevap verdi İsa. Nasıra'dan geliyorum. Galileli mi? Diye yapıştırdı zehirli olanı. Nasıra'dan iyi bir şey çıkmaz. Kitabı mukaddes öyle der. Paylama onu peder Samuel, diye sözünü kesti körütüyer. Galilelilerin giveze, budala ve taşralı kaba insanlar oldukları doğrudur ama namusludurlar. Bu akşamki konuğumuzun namuslu bir olduğu belli. Sesinden anlıyorum. İsa'ya döndü. Hoş geldin yavrum. Tüccar mısın diye sordu yaşlı Melçe Dizek. Ne satarsın? İhtiyarlar konuşurken köyün ileri gelenleri, ünlü mal sahipleri açılan kapıdan girdiler. Bir yabancının geldiğini duymuşlardı. Giyinip kuşanmışlar, takıp takıştırmışlar, nereden geldiğini, ne haber getirdiğini öğrenmek üzere vakit geçirmek için gelmişlerdi. Girip üç ihtiyarın arkasında yere oturdular. Bir şey satmıyorum, dedi İsa. Köyümdeyken marangozluk yapardım ama işimi bıraktım. Annemin evinden ayrıldım ve kendimi Tanrı'ya adadım. Dünyadan kaçmakla iyi etmişsin yavrum, dedi kör adam. Ama şimdi dikkatli olasın zavallıcık. Kötü bir iş açmışsın başına şu cinle, Tanrı'yla. Ondan nasıl kaçacaksın? Katıla katıla gülmeye başladı. Bunu duyan yaşlı Melchizedek neredeyse kuduracaktı ama sustu. Keşiş misin, dedi ikinci ihtiyar alaylı bir sesle. Şu Levinlilerden misin sen de, yoksa partizanlardan mı? Sahte bir peygamber mi acaba? Hayır, hayır peder, diye cevap verdi İsa tedirgin olmuş gibi. Hayır, hayır. Nesin peki? Yabancıyı görmek ve onun tarafından görülmek üzere köy hanımları süslenmiş püslenmiş geliyorlardı. Adam genç miydi, yaşlı mıydı, yakışıklı mıydı? Ne satıyordu? Marta ve Maria gibi güzel ve evde kalmak üzere olan kızlar için bir talip miydi? Bir erkek öpücüğü göreli yıllar geçmişti. Neredeyse çıldıracaklardı zavallılar. Hadi gidip görelim şunu. Taktılar, takıştırdılar ve erkeklerin ardında bir sıra halinde dizildiler. Nesin o halde? Diye sordu yaşlı engerek yılanı bir kez daha. İsa üşür gibi oldu. Ellerini ateşe tuttu. Hala ıslak olan giysilerinden buhar çıkıyordu. Bir süre düşünceli düşünceli ağzını açmadı. Tam zamanı konuşmanın, Rabbin bana emanet ettiği sözü açıklamanın ve kendilerini boş kaygılar içinde mahveden bu kadın ve erkeklerin içinde uyumakta olan Tanrı'yı uyarmanın tam zamanı. Ne sattığımı soruyorlar. Şöyle diyeceğim onlara. Göklerin hakimiyetini, ruhun kurtuluşunu, sonsuz hayatı. Bu büyük inciyi satın alabilmek için sırtlarındaki giysileri dahi versinler. Çivik bakışlarla bakındı, lamba ve ateşin ışığıyla aydınlanmış yüzler gördü. Yırtıcı, kurnaz, insan kemiren kaygılarla yaşlanmış, korkudan büzülmüş yüzler. Acıdı. Kalkıp onlarla konuşmak istedi ama bu gece öylesine yorgundu ki, bir insan evinde uyumayalı nice olmuştu, başı yastık bile görmemişti. Uyur bir halde, iste ocak duvarına dayanıp gözlerini kapadı. Yorgun efendiler, diye araya girdi Maria ve yakarır gibi ihtiyarlara bakarak tedirgin etmeyin onu. Doğru, diye humurdandı Melce Dizek. Asasına dayanarak gitmek üzere kalkmaya çalıştı. Tamamıyla haklısın Maria, sanki onun yargıçlarıymışız gibi konuştuk. İkinci ihtiyara döndü. Meleklerin yeryüzüne çoğu zaman dilenci kılığında indiğini unuttuk. Tıpkı bu adam gibi. Bir entarisi olan, asası, para torbası veya ayakkabıları olmayan bu adam gibi gelirler. Bu bakımdan dikkatli olup adama bir melekmiş gibi davranalım. Sağduyu bunu gerektirir. Bu eşekçi bir şey olur, dedi kör ihtiyar. Yeniden araya girip kahkaha atarak. Ona bakarsan herkesi melek farz etsen. Herkesi. Yaşlı Samuel'i bile. İhtiyar zehir burun kudurdu. Ağzını açmak üzereydi ama şöyle bir düşünüp vazgeçti. Kör asalak zengindi. Bir gün işine yarayabilirdi. En iyisi işitmezlikten gelmekti. Sağduyu bunu gerektirirdi. Ateşin tatlı parlaklığı İsa'nın saçını, yüzünü, çıplak göğsünü aydınlatıyordu. Kıvırcık, kuzguni siyah sakalı üstünde ani mavi pırıltılar yaratıyordu. Yoksul da olsa hoş bir adam, dedi hanımlar fısıldaşarak. Gözlerini gördünüz mü? Gördüğüm en güzel gözler. Kocaman beni kolları arasına aldığı zamankinden bile güzel. Bu kadar vahşi kimseye rastlamadım, diye başka bir kadın söze karıştı. Baştan başa korku ve dehşet izlemi uyandırıyor. İnsanın nesi var nesi yoksa bırakıp tepelere doğru kaçası geliyor. Marta'yı gördün mü? Nasıl gözleriyle yiyordu onu? Zavallıcık bu gece mutlaka aklını oynatır. Ama Maria da kaçamak kaçamak bakıyordu, dedi başka bir hanım. İki kardeşim bu gece çekecekleri var. İnanın bana, ben komşularıyım, bağırışlarını duyarım. Yürüyün gidelim, diye buyurdu ihtiyar Melce Dizek. Buraya kadar gelerek boşuna vakit harcadık. Konuğun uykusu var. Kalkın ihtiyarlar, gidelim. Yol açmak için kadın erkek kim önüne çıkarsa asasıyla bir kenara itiyordu. Ama kapıya varır varmaz koşan ayak sesleri duyuldu ve benzi atmış bir adam koşarak soluk soluğa içeri girip ocağın başına yığıldı. İki kız kardeş korkudan üstüne atılıp kucakladılar. "Kardeşim," diye bağırdılar. "Ne oldu sana? Kim kovalıyor seni?" Melchizedek durup yeni gelene asasıyla dokundu. "Lazarus, Manaşim'in oğlu," dedi. "Getirdiğin haber kötüyse kadınlar gitsin de erkekler kalsın. İşitelim söyleyeceklerini." Kral vaftizci Yahya'yı yakalayıp başını kestirmiş diye bağırdı Lazarus bir solukta. Tir tir titreyerek ayağa kalktı. Sarılığı vardı, yanakları pörsümüş, su kabağı halini almıştı. Soluk yeşil gözleri ateşin önünde vahşi kedi gözleri gibi parlıyordu. "Akşamımız boşa geçmedi işte," dedi kör ihtiyar sevinerek. "Sabahtan uyandığımızdan uyumaya gideceğimiz şu ana kadar bir şey oldu sonunda. Dünya hareket etti. Şimdi oturalım da dinleyelim. Kötü bile olsa haber duymak hoş şeydir." Lazarus'a doğru eğildi. "Konuş lütfen yavrum. Bu felaket ne zaman, nasıl ve niçin yer aldı? Her şeyi sırayla anlat. Acele etme, vaktimizi geçirmiş oluruz böylece. Dur, soluk al bir. Hadi, şimdi dinliyoruz." İsa irkilerek kalkmıştı. Dudakları titrek bir halde Lazarus'a baktı. Tanrı'nın gönderdiği yeni bir belirtiydi bu. Öncü dünyadan ayrılmıştı. Artık ona ihtiyaç yoktu. Yolu hazırlamış ve gitmişti. Ödevini yapmıştı. "Benim vaktim geldi. Benim vaktim geldi," diye düşünüyordu İsa. Ürpererek ama sessiz duruyordu. Gözleri Lazarus'un yeşile dönmüş dudaklarına takılmıştı. "Demek adamı katletti ha," diye homurdandı ihtiyar Melchizedek, asasını öfkeyle yere vurarak. "Ne hale geldik yahu? Hayasız zamparalar azizleri öldürüyor. Sefihler dervişlerin canına kıyıyorlar. Dünyanın sonu geldi." Kadınlar korku içinde çığlık atmaya başladılar. Kör ihtiyar acıdı onlara. "Abartıyorsun Melchizedek," dedi. "Dünya durduğu yerde duruyor. Korkmayın hanımlar." "Dünyanın boğazı kesildi," diye inildiyordu Lazarus, gözlerinden oluk oluk yaş akıtarak. Çölün sesi susturuldu. "Şimdi biz günahkarlar için kim seslenecek Tanrı'ya? Dünya öksüz kaldı." "İnsan yetkiye karşı el kaldırmamalı," dedi ikinci ihtiyar ıslık çalar gibi. "O güçler ne yaparsa yapsın, gözlerinizi kapayın. Bakmayın çünkü Tanrı bakmaktadır. Vaftizci kendi işine bakaydı. Hak ettiğini buldu." "Köle miyiz biz?" diye gürledi Melchizedek. "Tanrı'nın insanlara niçin el verdiğini söyleyebilir misin bana? Ben sana söyleyeyim. Zorbalara karşı kaldırsın diye." "Sakin olun pederler. Susun da bu kötü şeyin nasıl yer aldığını öğrenelim," dedi kör ihtiyar öfkeli öfkeli. "Konuş Lazarus." "Başkaları gibi ben de vaftiz olmaya gidiyordum," diye başladı Lazarus. "Sağlığımı düzeltir belki diyordum. Biliyorsunuz epeydir iyi değilim. Nitekim günden güne daha da kötüye gidiyorum. Başım dönüyor, gözlerim şişiyor, böbreklerim de..." Peki bunları biliyoruz," diye azarladı kör ihtiyar. "Sadece gel bakalım." Erden'e vardım. Vaftiz olmak üzere kalabalığın toplandığı yerdeki köprünün yanındaydım. Çığlıklar ve ağlamalar duydum. Kendi kendime bir şey değildir herhalde. Halk günahlarını açığa vuruyordur dedim. Biraz ilerledim. Bir de ne göreyim? Kadın erkek ırmağın çamuruna yüzü koyun düşmüşler. İnmiyorlar. Sordum, "Ne oldu kardeşler? Ne diye ağlıyorsunuz?" diye. "Peygamber öldürüldü," dediler. "Kim öldürüldü?" "Cani, yasa bozucu Herodes." "Nasıl? Ne zaman?" "Sarhoşmuş. Utanmaz üvey kıza Salome'de önünde çırılçıplak raks ediyormuş. Güzelliği kart zamparanın aklını başından almış. Kızı kucağına oturtmuş ve dile benden ne dilersen demiş. Ülkemin yarısını sana vereyim mi?" "Hayır," demiş kız. "Ne istemiş biliyor musunuz? Vaftizci Yahya'nın başını. O da peki senin olsun demiş. Bir gümüş tabak üstünde başı getirtmiş." Sözleri bitkin düşürmüştü Lazarus'u. Yeniden yere yığıldı. Herkes susuyordu. Lamba sönmek üzere göz kırpıp duruyordu. Marta kalkıp yağ koydu. Yeniden aydınlandı ortalık. "Dünyanın sonu geldi," dedi ihtiyar Melchizedek bir süre sustuktan sonra. Deminden beri sakalını sıvazlayıp duruyordu ve dünyanın ahlaksızlığını, adaletsizliğini tartıp duruyordu. Puta tapanların tapınağı kirlettiğine dair ikide bir de haber geliyordu Kudüs'ten. Her sabah rahipler bir iki kuzu kurban ediyorlardı ama İsrail'in tanrısına değil, tanrı tanımaz iğrenç Roma imparatoruna. Zenginler sabahları kapılarını açtıklarında geceleyin açlıktan ölmüş insanlar buluyorlardı basamaklarda. Derken ipek giysilerini kaldırıp cesetlerin üzerine atlayarak tapınağın çevresindeki kemerli yollarda gezinmek üzere gidiyorlardı. Melchizedek her şeyi tartıyordu zihninde. Sonunda karar verdi. Gerçekten dünyanın sonuydu. İsa'ya döndü. "Ya sen? Bütün bunlar hakkında neler düşünüyorsun?" İsa birden derinleşiveren bir sesle öyle tatlı konuştu ki hepsi birden dönüp ona baka kaldılar. Onları gördüğüm çölden geliyorum. Evet, göklerden üç melek kalktı bu dünyaya inmek üzere. Kendi gözlerimle gördüm onları göğün kenarında. Geliyorlar. Birincisi cüzzam, ikincisi delilik, üçüncüsü de en esirgeyicisi ateş. Ve bir ses işittim. Marangozun oğlu, bir gemi yaptır, bulabildiğin erdemli kişileri içine al ama elini çabuk tut. Rabbin günü gelmiştir, benim günüm, geliyorum. Üç ihtiyar tiz çığlık attı. Bağdaş kurmuş oturan öteki erkekler ayağa sıçradı. Dişleri birbirine çarpıyordu. Kadınlar dilsiz kalmışlar, bir vücut halinde kapıya yönelmişlerdi. Maria ile Marta gidip İsa'nın yanında durdular. Sanki onun korumasını istiyorlardı. Gemiyi almaya yemin etmemiş miydi onları? Zamanı gelmişti. İhtiyar Melchizedek ak şakaklarından akan teri sildi. Yabancı doğruyu söylüyor diye bağırdı. Doğruyu. Dinleyin kardeşler bu mucizeyi. Bu sabah kalktığımda her zamanki gibi kitabı mukaddes tamarını açtım ve peygamber Yoel'in sözleriyle karşılaştım. Çal Siyon'un borusunu. Kutsal dağ yankılansın. Yeryüzünde oturan herkes stresin çünkü Rabbin günü geliyor. Bulut ve karanlıkla dolu bir gün. Önünde ateş, ardında alevler. Atlar gibi atılacaklar, taşlar üstündeki savaş arabaları gibi çatırdayacaklar. Dağların doruklarında alevler, kamışları yutarken çıkardıkları ses gibi çatırtılar çıkaracaklar. Böyledir Rabbin günü. O müthiş bölümü birkaç kere okudum ve çıplak ayakla bahçeme çıkıp terennüm etmeye başladım. Derken yüzü koyun secdeye varıp bağırdım. Yakında geleceksen bir belirti gönder bana. Hazırlanayım, yoksullara acımam gerek, dolaplarımı açıp günahlarımı ödeyim. Bir yıldırım gönder. Beni uyaracak bir ses, bir insan, vaktinde yetişeyim. İsa'ya döndü. Sensin belirti. Tanrı gönderdi seni. Zamanın var mı dersin? Gökler ne zaman açılacak yavrum? Her geçen saniye peder, diye cevap verdi İsa. Açılmaya hazır bir göktür. Her an cüzzam, delilik ve ateş bir adım atmakta. Kanatları saçıma değmeye başladı bile. Lazarus soluk yeşili gözlerini ardına kadar açıp İsa'ya baktı. Sendeleyerek ileri doğru bir adım attı. Nasıralı İsa olmayasınız diye sordu. Dediklerine göre cellat vaftizcinin başını kesmek üzere baltayı eline aldığında peygamber çöle doğru elini uzatmış ve bağırmış. Nasıralı İsa çölden ayrıl, insanlığa dön. Gel dünyayı bir başına bırakma. Nasıralı İsa'ysanız yürüdüğünüz toprak kutsaldır. Evim kutsaldır. Vaftiz oldum. Ne iyileştim, secdeye varıyorum işte. Bunu dedikten sonra İsa'nın yara bere kaplı ayaklarını öpmek üzere yere eğildi. Ama kurnaz ihtiyar Samuel kendini toparladı. Zihni bir ara sendelemişti ama yeniden ayakları üstüne kalktı. Gönüllerimiz ne istiyorsa peygamberlerde onu buluyoruz diye düşündü. Sayfanın birinde Rab coşkun bir halde kullarına karşı yumruğunu kaldırıyor ve ezmeye çalışıyor. Öteki sayfada süt ve bal gibi tatlanıyor. Sabahki ruh durumumuza uyan kehaneti buluyoruz. Boşuna uykumuza işgal etmesin. Ata benzeyen başını sarstı ve sakalı arkasında yılışık yılışık sırıttı. Ama bir şey söylemedi. Varsın korksun halk. İyidir. Korku kalkarsa yoksullar daha kalabalık, kasları daha kabarık. Neme lazım yoksa halimiz haraptır. Bu yüzden sustu. Hor bakışlarla konuğun ayaklarını öpen ve ona hitap eden Lazarus'a baktı. Erden'de karşılaştığım Galileliler sizin havarilerinizse gördüğümde sizlere söylemem için bir haber emanet ettiler bana. Oradan ayrılacaklar. Sizleri Kudüs'te Davud'un kapısındaki kireneli Simon'un meyhanesinde bekleyeceklermiş. Peygamberin boynunun vurulması herhalde korkutmuştur onları. Onlar da saklanmak üzere kaçmışlar. Kovalama başlamış. Bu arada kadınlar kocalarını çekip çekiştiriyorlar, oradan çekip almaya çalışıyorlardı. Her şeyi anlamışlardı. Bu yabancı diyorlardı kendi kendilerine. Engelek yılanının gözü. İnsana baktı mı akıl fikir kalmıyor. Konuşunca dünya yuvarlanıveriyor. Yürüyün kaçalım. Gör ihtiyar hallerini acıdı. Cesaret yavrularım diye bağırdı. Korkut şeyler duyuyorum ama korkmayın. Her şey yeniden huzura kavuşacak göreceksiniz. Dünyanın temeli sağlam duruyor. Tanrı durdukça o da duracaktır. Görebilenlere kulak vermeyin. Hepinizden daha iyi görebilen benim gibi bir körü dinleyin. İsrail soğulu ölümsüzdür. Tanrı ile bir anlaşma imzalanmıştır. Tanrı mührünü basmış ve bize bütün toprağı baştan başa armağan etmiştir. Bu bakımdan korkmayın. Neredeyse gece yarısı olacak. Gidip uyuyalım. Asasını ileri doğru uzattı ve kapının yolunu gösterdi. İlk gün üç ihtiyar ayrıldı oradan. Sonra geri kalan erkekler onları izlediler. En sonunda kadınlar evi boşalttılar. İki kız kardeş konunun yatağını yüksekteki tahta üzerine serdiler. Maria sandığını açıp zifaf gecesi için sakladığı ipek ve keten yatak takımını çıkardı. Marta hem kendisini hem de kocasını saracak olan nicedir özlemini duyduğu o geceyi bekleye bekleye elini dahi dokunmadığı saten kuş tüyü yorganı getirdi. Kokulu otlar da buldu. Fesleğen ve nane ve yastığına tıka basa doldurdu. Bu gece güvey gibi uyuyacak dedi Marta içini çekerek. Maria da içini çekti ama ağzını açıp bir söz söylemedi. Kulaklarını tıka tanrım diye mırıldandı kendi kendine. Dünya iç çekişlerime rağmen güzel. Evet iyi ama yalnızlıktan öyle korkuyorum ki ve bu konuyu öyle seviyorum ki. Kız kardeşler içerideki küçük odaya geçtiler ve sert şilteler üstünde yattılar. İki erkek tahta üzerinde yatıyor, ayakları birbirine değiyordu. Lazarus mutluydu. Bütün ev üstünde öyle bir kutsallık ve mutluluk havası vardı ki sakin sakin yatıyor, derin derin soluyordu. Ayak tabanlarını kutsal tabanlara değdirdi. Vücudunda yükselen ve dağılan esrarlı bir kuvvet, tanrısal bir güven duydu. Böbrekleri ağrımıyordu artık. Yürek çarpıntısı durmuştu. Kanı sakin sakin dolaşıyordu. Mutlu bir şekilde tepesinden tırnağına kadar gidiyor, hasta, sarılıklı vücudunu suluyordu. Gerçek vaftiz bu diye düşünüyordu. Bu gece ben, bütün ev halkı, kız kardeşlerim hepsi vaftiz oldular. Erden Irmağı evimize geldi. İki kız kardeş gözlerini kapayamıyorlardı bir türlü. Yabancı bir erkek necedir uyumamıştı evlerinde. Gelen konuklar hep köyün ileri gelenlerinin birinin evinde kalırdı. Sapa bir yerdeki basit köy evlerine kimse inmezdi. Ama bu gece ne büyük kıvançtı. Titreyen burun delikleriyle havaya kokluyorlardı. Ne kadar da değişmişti. Ne güzeldi bu koku. Fesleğen ve nane kokusu değildi. Erkek kokusuydu. Gemiyi yaptırması için kendisini tarlanın gönderdiğini söylüyor. Bizi de içine almaya söz verdi. Beni işitiyor musun Maria, yoksa uyudun mu? Uyumuyorum diye cevap verdi Maria. Acıyan memelerini avuçları içine almıştı. Tanrım diye devam etti Marta. Dünyanın sonu çabuk gelsin. Onunla gemiye girelim. Ona hizmet etmek kaygılandırmaz beni. Maria sen de yoldaşı olursun. Gemi sonsuzca gider. Bense sonsuzca ona hizmet ederim. Sen sonsuzca ayakları dibinde oturursun ve arkadaşı olursun. Cennete hep böyle düşünürüm ben. Sen de öyle mi düşünüyorsun Maria? Evet diye cevap verdi Maria gözlerini kapayarak. Konuştular, içi çektiler. Bu arada İsa derin uykuda olmasına rağmen oturuyordu. Sanki hiç uykuda değildi. Huzura kavuşmuş bedeniyle ve ruhuyla erdendeydi. Çöl kumu bedeninden gidiyor, insanın erdemleri ve kötülükleri de ruhundan ayrılıyordu. Onu yeniden bakir bir halde bırakıyordu. Birden uykusunda öyle geldi ki ona erdemden çıkmış, ayak değmemiş yeşil bir yola sapmış, meyve ve çiçek dolu yoğun bir bahçeye girmişti. Artık kendi değildi. Nasıralı Meryem'in oğlu İsa değildi artık. Adem idi. Yaratılacak olan ilk insan.